Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Hayırlı günler muhterem dinleyicilerimiz. Haberleri dinlemektesiniz. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin gerekirse düşmanların sözlerine en ufak bir güven duymadan kararlı ve pişman ettirici bir cevap vermeye hazır olduğunu vurguladı. Parsuden Teslim Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği Salı günü Siyonist düşman ve destekçilerine savaşı durdurmayı dayatmaya ilişkin bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı. Milletimizin derin ve anlamlı anlayışı savaşçılarımızın tedbiri ve çabası ile bilge liderliğin rehberliğinde gelen ilahi armağan düşmanı pişmanlığa ve yenilgiyi kabul etmeye zorladı. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği açıklamasında İran'ın kahraman ve direngen halkına seslenerek şöyle dedi. Siyonist düşmanın saldırısına karşı cesur ve vefakar evlatlarınız, İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri yüce liderimizin ve komutanı mukaddesin emrini yerine getirerek düşmanın her kötü niyetini örnek bir cesaretle karşılık verdiler. Son saldırılar arasında Amerikan El-Udeyde üstü ve ardından işgal altındaki toprakların tamamı İran füzelerinin hedefi oldu. Sizin uyanıklığınız, zamanlamanız, direnciniz, dayanışmanız ve benzersiz birlikteliğiniz düşmanın ana stratejisini bozdu ve bu fırsat yıllar süren yaratıcı ve yenilikçi mücadele ile sürekli takip eden İslam savaşçılarının gücünün 12 günlük kanlı ve yönetimli mücadele boyunca zamanında ve yeterli cevap vermek için kullanılmasını sağladı. Milletimizin bu derin ve anlamlı anlayışı ve savaşçılarımızın çabası ile bilge liderliğin rehberliğinde gelen ilahi armağan düşmanı pişmanlığa ve yenilgiyi kabul etmeyi saldırılarını tek taraflı durdurmaya zorladı. Bu nedenle büyük ve kahraman İran milletine bildiririz ki İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri düşmanların sözlerine en ufak bir güven duymadan tetikte olup her saldırgan eyleme karşı kararlı ve pişman ettirici bir cevap vermeye hazırdır. Pezeşkian, İran, Katar hükümeti ve halkından özür diledi. İran Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde Katar hükümeti ve halkından özür diledi. Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Beşaretül Fethi operasyonu kapsamında Batasya bölgesindeki Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın merkezi olan Katar'daki El Udeyd üstünü füze saldırısıyla hedef aldı. İran'ın bu güçlü füze saldırısı Amerika'nın İran'a yönelik son saldırılarına ve Katar'daki Amerikan üslerine yönelik ve dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Parsude Mehr Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Salı günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Ali Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde bu görüşme sizin ve sevgili Katar halkının gönlünü almak için yapılmıştır dedi ve şöyle devam etti. Dünkü olay sadece Amerika'nın Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarındaki açık ve doğrudan müdahalesine karşı bir tepkiydi. Ve kesinlikle İran İslam Cumhuriyeti'nin dost, kardeş ve komşu ülke Katar ile karşı karşıya olduğu anlamına gelmez. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran devleti ve halkı Katar'ın dostane ve kardeşçe tutumlarından tamamen haberdardır. Özellikle zor günlerde Katar hükümeti ve halkının tüm desteklerine, dayanışmalarına ve işbirliklerine içtenlikle takdir etmektedir diye ekledi.
Pezeşkan görüşmelerin ortasında saldırıya uğradığımızı ve saldırganın taleplerini zorla dayatmak için yapılan müzakerelerin doğal olarak kabul edilemeyeceğini belirtti ve bu yüzden önce saldırıya uygun bir cevap verildi dedi. Cumhurbaşkanı bugün Siyonist rejim ve destekçileri anladı ki İran Gazze, Lübnan ya da Suriye değil birkaç saldırıyla durumu bozup amaçlarını gerçekleştirebilecek bir taraf değildir ve İran halkı haklarını korumak için sonuna kadar direniyor dedi. Mesut Pezeşkan ayrıca tekrar belirtmek isterim ki sizinle iletişime geçmenin amacı savaşın durması için gösterdiğiniz tüm çabalara teşekkür etmek ve İranlı kardeşlerinizle dayanışma ve destekleriniz için içten teşekkürlerimi iletmektedir ifadelerini kullandı. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise bu telefon görüşmesinde bu görüşmeyi sadece dost, kardeş ve komşu İran Cumhurbaşkanı ile değil, derin ve samimi dostlukla bağlı olduğum bir arkadaşım ile yaptığımı düşünüyorum dedi. Emir Katar hem açık hem de gizli yollarla bölgenin Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarından uzak tutulması için çok çaba harcadı. Bunu İran halkına olan sevgimiz ve komşu, dost ve kardeş bir ülkeye karşı görevimiz olarak yaptık diye ekledi. Şeyh Temim, Katar'daki Amerikan üssü İran'a karşı kullanılmamış ve kullanılmayacaktır. Katar, bu üssün İran'a karşı herhangi bir eyleme izin vermesini kesinlikle engelleyecektir, dedi. Emir, dünkü olay benim ve İran halkı ile danışma içindeki Katar halkı için büyük bir şoktu. Ancak aramanız ve özrünüz için teşekkür ederim. Katar halkı ve İran halkının bugünlerdeki danışmasının devamı olarak ilişkilerimizi derinleştirme, geliştirme ufkunu görüyoruz diye konuştu. Şeyh Temim, telefon görüşmenizi açık kucakla kabul ettim. Niyetlerinizi ve samimi bakışınızı biliyorum. İran'daki kardeşlerimizin Katar ile ilişkileri samimi ve şeffaf yürütmesini bekliyoruz. Umarım ki en kısa sürede görüşüp işbirliğine gelişimi yollarını konuşuruz dedi. Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Konferansı'na üye 33 ülke Salı günü ortak bir açıklama yayınlayarak İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadı. Radyomuzun haberine göre 33 ülke İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını sivil altyapıya yönelik saldırılar da dahil olmak üzere yerleşim alanları, araştırma merkezleri, haberleşme, enerji ve ulaşım tesisleri gibi uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler şartının aşık ihlali olarak nitelendirerek bu saldırıların bölgesel ve uluslararası güvenliği zayıflattığını, bölge barış ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki barışın nükleer tesislere yapılan askeri saldırıların insani hukuk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tüzüğü ve ilgili kararların ihlal olduğunu ve siviller için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladılar. Ortak bildiride Cezayir, Bangladeş, Brezilya, Kamerun, Şili, Kolombiya, Küba, Kuzey Kore, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, El Ekvador, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Irak, Kenya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Fas, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Peru, Senegal, Güney Afrika, Sri Lanka, Suriye, Tunus, Venezuela, Vietnam ve Zimbabwe ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan İran askerleri ve siviller için İran hükümeti ve halkına derin taziyelerini sundular. Siyonist rejim ordusu Gazze halkına karşı gerçekleştirdiği son saldırılarda 23 Filistinli daha şehit düştü. İrna'ya dayandırılan Varsuday haberine göre Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinin merkezindeki Nitzarim kontrol noktası yakınlarında insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği hava saldırılarında 23'ten fazla kişi şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. Habere göre Siyonist rejim ordusunun topçu birlikleri Gazze kentinin doğusundaki bazı bölgeleri hedef aldı ancak bu saldırılarla ilgili can kaybı bilgisi henüz paylaşılmadı. Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri Gazze kentindeki bir noktaya saldırı düzenledi. Muhterem dinleyiciler, şimdi de günün yorumunu sizlere sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin fethi müjdesi, Beşaretül Fethi operasyonunun El-Udeyd askeri üssünü hedef almadaki eşsiz ve dikkat çekici başarısıyla Amerika ve Siyonist rejimi ateşkesi kabul ettiklerini iddia ederek yeni bir aldatmaca denet dönemi de başlattılar. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin fethi müjdesi operasyonunun El-Udeyd askeri üssünü hedef almadaki eşsiz ve dikkat çekici başarısıyla Amerika ve Siyonist rejim ateşkesi kabul ettiklerini iddia ederek yeni bir aldatmaca dönemine başladılar. Yeni gelişmeler ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sahada ve diplomasi alanındaki başarısı göz önüne alındığında düşmanın psikolojik operasyonlarını barış ve ateşkes iddiaları üzerine yoğunlaştırdığı görülüyor. Siyonist rejimin suçluları saldırgan operasyonlarına başladıklarında İran İslam Cumhuriyeti'nin yönetimi ve halkının bu kadar birleşik, tek ses ve dayanışma içinde olacaklarını, düşmanın komplolarını sağduyulu ve örnek bir sakinlikte boşa çıkaracaklarını hiç tahmin etmemişlerdir. Amerika Siyonist ortak komplosu ve rejimi devirmeye yönelik yanıltıcı söylemlerle Başbakan Netanyahu ve Beyaz Saray yetkililerinin karma savaş başlatma girişimleri ve halk ile yönetim arasında mesafe koyma amaçlı saldırıları İran halkına direnişe yönetimin desteği ve silahlı kuvvetlerin etkili savunması ile başarısız oldu. İran'ın siyasi ve askeri alanlarda gösterdiği uyanıklık ve karşılık Amerika Siyonist rejimi Washington'un uzun süredir süregelen ihlal ve taahhütlere uymama geçmişine dayanmaktadır. Amerika'nın Joe Biden'dan tek taraflı çekilmesi, General Kasım Süleyman'ın suikastıyla Amerikan ordusunun terörist ve suç eylemi Washington'un Tahran ile dolaylı müzakereler sürerken Siyonist rejimin saldırganlığını açıkça desteklemesi Amerika'nın sinsi ve haince davranışlarının parçasıdır. Fakat İran halkı yönetimi ve silahlı kuvvetlerin cesur direnişi bu planları boşa çıkarmıştır. Düşmanın diğer sinsi hamlesi yıpranmış, nefret edilen ve bağımlı figürlere karşılıksız yatırım yaparak İran karşıtı muhalif haber ağlarında yaydığı yoğun yalan ve asılsız haberlerdir. Bu medya organları Siyonist rejimin saldırıları ile eş zamanlı olarak benzeri görünmemiş miktarda yanlış bilgi yaydı. Amaçları iş karışıklık çıkarmak ve halk ile yetkililer arasında mesafe koymaktır. Ancak bu düşman taktiği de halkın ve yöneticilerin uyanıklığı ile ulusal medyanın rolü sayesinde tamamen başarısız kaldı. Halkın örnek sakinliği ve yönetimin sağduyulu yaklaşımı bu hain saldırıyı da boşa çıkardı ve Amerika ile Siyonist rejim destekli medya ajanlarının hayal kırıklığı ve karmaşası açığa çıktı. Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarının bir diğer sonucu bu rejim ve Amerika'nın dünya kamuoyunda kınanması ve itibar kaybetmesidir. Trump açıkça düşmana destekleyip işbirliği yaparak Nobel Barış Ödülü alma umudunu yitirmiştir ve kendi halkının gözünde de bu ikiyüzlülüğün ve aldatmacanın hesabını vermek zorundadır.
Değerli dinleyiciler, bu programı dinlemenizden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Amerika'nın İran'daki nükleer tesisleri saldırısının sonuçları. Soykırımcı İsrail'in İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırısının başarısızlığı ardından Trump sonuçta bu rejimin illegal tecavüzüne destek vererek İran'daki 3 nükleer merkezi bombaladı. Bu saldırı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 24 saatlik denetçilerince nezaretinin sürdüğü bir sırada gerçekleşti. Bu saldırı aslında bekleniyordu.
Netanyahu, Trump olmadan bu alçak saldırıyı tek başına ve koordinesi olmadan gerçekleştiremezdi. İsrail'in apartheid rejiminin başbakanı Ajans Yönetim Kurulu'nun kararından hemen bir gün sonra Amerika ve Avrupa Trokya'sının desteğiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne beklenmedik bir saldırı düzenledi. Aslında Amerika ve Avrupa Grusin'in İran nükleer programı konusundaki çelişkili ve şüphe uyandıran ve tarafkil raporu uyarınca Netanyahu'nun İran'a saldırması yönünde yeşil ışık manasında olan bir karar onayladı. Ancak Netanyahu beklentisinin aksine İran nükleer tesislerinin yok edilmesi ve bombalanmasını ve kargaşa ve huzursuzluk çıkarmayı içeren amaçları kursağında kaldı. Gazze kasabı ve Trump'ın hiçbirisi İran milletini tanımamakta ısrar ediyorlar. İran halkı iç sorunlara rağmen dış müdahalelere asla boyun eğmeyecek. İran toplumu birçok kavimden oluşmuştur. İran'daki kavimler bu topraklarda binlerce yıl bir arada yaşamakta. Bu kavimler ve bu bin yıllık zamanda birbirlerinin örf ve adet ve inançlarından etkilenmiştir. Tabii bu fevkalade tahammül sonucunda zengin ve tarihi kültür meydana gelmiştir. Günümüzde çoklu kavmin yanında siyasi çokluğu ile karşı karşıya kalmaktayız. Öyle ki toplumda çeşitli siyasi gruplar oluşmuş ve bunları destekleyen taraftarlar meydana gelmiştir. Hatta hükümdarlık sahasında farklı görüşlere sahip olan uzmanlar ortaya çıkmıştır. Bu çoklu toplum yapısı bağımsız karar verebiliyor ve kendi geleceğini tayin edebiliyor ve yabancıların kendileri yerine karar vermesine de asla izin vermez. Trump'ın İran'daki nükleer tesisleri saldırısında Avrupa'daki en yakın müttefiklerinden birinin desteğini dahi almadı. Gerçi hiçbir Avrupa devleti uluslararası yasalara aykırı olan bu yasa dışı eylemi mahkum etmediler. Üstelik Amerika'dan uzaklaşmaya bile çalıştılar. Trump'un bu pervasızca ve düşüncesizce eylemine yönelik ilk tepki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy tarafından geldi. Macron, İran Cumhurbaşkanı ve Lammy'nin İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde ilk söyleyen konu onların Amerika'nın İran nükleer tesislerine yapılan saldırının planlayıcısı ve uygulanmasında hiçbir rolleri de olmadıklarını ileri sürmesiydi. Aslında tüm Avrupa ülkeleri Trump'ın eyleminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu da ileri sürüyor, ancak Avrupa etkili gücünü kaybetmiştir ve soykırımcı İsrail'in ve Amerika'nın cinayetlerinin gerekçelendirme görevini de üstlenmiştir. İran Atom Enerjisi Kurumu Amerika'nın İran nükleer tesislerine yaptığı saldırı hakkında yayınladığı bildiride şunlar ifade edildi. Uluslararası yasalara aykırı olan bu saldırı maalesef ajansın pasif davranışı, hatta tam desteğiyle de vuku buldu. Bu bildiride şunlar yer aldı. Amerika NPT anlaşması uyarınca ajansın daimi nezaretinde olan adı geçen tesisleri düzenledi, saldırı sorumluluğu kabul ediyor. Dünya toplumunun orman kanununa bağlı olan bu illegal saldırıyı kınamakla kendi meşru haklarını elde etmesini sağlayabilir. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı İstanbul'da katıldığı basın toplantısında Amerika'nın İran nükleer tesislerine yaptığı tecavüz hakkında şu ifadeyi kullandı. Amerika bu saldırının ciddi sonuçları konusunda sorumluluğu taşıyor. İsrail ve Amerika'nın tecavüzüyle mücadelede mevcut tüm araçları kullanmakta kararlı. Trump İran'a ihanet etti. İsrail'in amaçlarına ulaşmak için milletlerin servetleri ve topraklarının suistimal edilmesi dahilinde cinayetlerine teslim olunmayacak. O şu vurguda bulundu. Amerikan nükleer tesislere saldırmakta tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. NPT artık bizi koruyamaz. Amerika'nın bu tecavüzü İran tarafından cevapsız bırakılmayacak. Bu mesaj İranlı yetkililerin Amerika'nın saldırılarına tepki olarak ileri sürüldü. Bu tutum Amerika'daki iç çevrelerin kaygısına da yol açtı. Amerikan Kongresi temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez şunları ifade etti. Trump'ın İran'la bombalaması yönündeki facia yaratan kararı izinsiz ve anayasaya aykırı olup kongrenin savaş yetkileri dışındadır. O zamansız şekilde öyle bir savaş açtı ki nesilleri çaresiz bırakacak. Bu eylem hiç kuşkusuz ve kesinlikle gen soruya tabi tutulacaktır. Amerikan Kongre üyesi Ralph Nader şunlara inanıyor. Trump'ın İran'ı bombalaması yönündeki kararı anayasaya aykırıdır. Çünkü sadece Kongre savaşı başlatan tek mercidir. Hiç şüphesiz Trump'ın bu kararı birçok Amerikan vatandaşının ölmesine neden olacak ve en şiddetli şekilde kınanması gerekir. Guardian gazetesi bu yazısında da Amerikalı askerlerin İran ile savaşa girmesi nükleer sızıntı tehlikesinden dolayı nükleer saldırıyı yasaklayan Cenevre Konvansiyonu ek protokolün 56. bendi başta olmak üzere uluslararası yasaların açıkça ihlalidir. Bu eylem bir zamanlar dünya düzeni liderliği iddiasında bulunan Amerika'yı bu süreci çiğneyen ülkelerin başında yer almasına neden olacak. Amerikan eski savunma bakanı ve CIA eski direktörü Leon Panetta ciddi mal silahlar konusunda sahte bilgiler uyarınca 2003'te Irak ülkesinde savaşa işaretle bu hatanın tekrarlanması Amerika'nın dünyadaki imajını da zedeleyecek. Trump'ın İran ile savaşa girmesi yönündeki kararı Amerika'da yoğun tepkiyle karşılaştı. Panetta, Irak savaşına değinerek bunun Amerika'da Bush hükümetinin popülerliğinin azalması ve itirazların artmasına neden oldu. Son kamuoyu yoklaması birçok Amerikan halkı Irak ve Afganistan savaşı tecrübesinden sonra şimdi de Batı Asya'da yeni bir çatışmaya karşı olmakta. Adam Schiff ve Rand Paul gibi senatörler İran ile savaşmak Amerika'nın ulusal güvenliğini ciddi derecede zedeleyeceğini vurguladı. Bu muhalefetler Amerika'da derin siyasi ve sosyal çatlaklara dikkate alarak Trump hükümetini siyasi krizlerle karşı karşıya getirebilir. Bölgede İran ile savaş bölgede mevcut düzen ve güvenlik ve askeri denklemleri ciddi olarak değişmesine neden olacak. Sahte İsrail'in saldırısının sürmesi savaşın yayılmasına neden olacak ve Washington'u yıpratıcı çatışmaya sürükleyecek. İran halkı 8 yıllık savaşta dış tecavüzlere karşı ulusal birlik ve beraberliğini daha da artırdığını ispatlamıştır. Bu olay Amerika'nın İran'ı zayıflatmak yönündeki iddiasının aksine Tahran'ın bölgedeki konumunu daha da pekiştirecek ve derin stratejiye sahip olmayan İsrail'e yıpratıcı sürece sevk edecektir. Guardian ve Panetta'nın uyarıları İran ile savaşa girmesi için Trump'ın akılsızca karar Amerika için ciddi tehlike taşıyacaktır. İran askeri kabiliyet ve milli birlik ve diplomasiyi dayanarak kendini savunmanın yanında mütecavizlere ağır bedeller ödeyecek. Irak savaşını büyük bir hata olarak nitelendiren Panetta, Trump için ibret verici bir ders sayılır. Günümüzde dünya diplomasi ve diyaloğa ihtiyacı var. Defalarca nükleer faaliyetlerin barışçıl mahiyet taşıdığını ispatlamış olan İran barış hamisi olan bir ülkedir ve eşit şartlarda müzakereye hazırdır. Ancak İran karşıtı eylem Amerika'nın yenilgisi ve ülkenin dünyada itibarının zedelenmesine yol açacaktır.
İran Radyo Podcast. Hüzünlü Nefes Podcast'i sizi Aşura tarihinin ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının kalbine hüzünlü ve manevi bir yolculuğa davet ediyor. Bu podcast, Büyük İranlı Alim Şeyh Abbas Kumi'nin Nafs-ül Mahmum adlı değerli eserinin çevirisi ve yeniden anlatımı olan Yasin Hecazi'nin Ah adlı kitabından uyarlanmıştır. Bu podcast dizisinde tarihin kalbine hüzünlü bir yolculuk yapacağız ve Hicri Kameri 61'den tarihi bir olaydan daha fazlası olan, insanların hayatlarında hala mevcut olan, yaşayan ve güncel bir gerçek olan bir olayı anlatacağız. Aşura hikayesi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı, hala kalbimizde iz bırakan bir hikayedir. Burada sizlere Aşura olayına yol açan olayları değil, aynı zamanda insanların kalplerine hala kazınmış, yaşayan ve güncel bir gerçeği de anlatıyoruz. Aşura hikayesi ve Allah'ın büyük peygamberinin torunu Hüseyin aleyhisselamın kıyamı hala kalbimizde yaşayan ve akan ve bugün her birimizin hayatında derin bir etki yaratabilecek bir hikayedir. Bu podcast'te sadece İmam Hüseyin aleyhisselamın ve yarenlerin ayak izlerini takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu anlamlı hikayenin kalbinde kendi ayak izlerimizi de bulacağız. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce bu podcast'in İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyorum. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Herhangi bir yorumunuz veya önerinizi bize iletmeniz bizi mutlu ederken bizim için yol gösterici ve ilham kaynağıdır.
Hicri Kameri 60 yılıydı ve Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından yaklaşık 50 yıl geçmişti. Yıllarca iktidarı gasp ettikten sonra Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye hastalandı ve giderek güçsüzleşti. Hayatının son yılları geleceğe dair korku ve saltanatının devam etmesi için endişeyle doluydu. Yıllarca siyaset ve hile ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin çocuklarından halifeliği zorla almaya çalışmış ve ailesinin güç kazanmasının yolunu açmıştı. Şimdi ölümün eşiğinde her zamankinden daha fazla oğlu Yezid'e güç devretmekle ilgileniyordu. Muaviye ölümünden önce Yezid'in halifeliğini sağlamlaştırmak için tüm gücünü kullanmıştı. Muhalefetleri ezerek, muhalifleri ortadan kaldırarak ve emirle biat ettirerek, İmam Hasan aleyhisselam ile yaptığı barış antlaşmasının şartlarına aykırı olarak halifeliği kişisel miras olarak oğluna devretti. Muaviye, ailesinin saltanatının bekasını güvence altına almak için Yezid'e nüfuzlu grupları, özellikle de soy ve din bakımından özel bir konuma sahip olan Hicaz halkını ve Muaviye'nin hilafeti gasp etmesi karşısında her zaman isyan ve itaatsizliğe hazır olan Irak halkını dikkatle izlemesi talimatı verdi. Ayrıca Irak Şiilerini yöneticilerin gücü sarsılırsa herhangi bir isyanı kökünden bastırmak için valilerini tek tek derhal değiştirmeleri gerektiği konusunda uyardı. Muaviye ayrıca Suriye halkının hükümetin gerçek sırdaşı ve destekçisi olacağını ve sadakatlerini korumak için mümkün olduğunca uzun süre kendi vatanlarında kalmaları gerektiğini vurguladı. İktidar karşıtları konusunda gerçekçi olan Muaviye, oğlunun halifeliğinin geleceğinin Kureyş'ten 4 kişi tarafından en fazla tehdit altında olduğunu düşünüyordu. Hüseyin bin Ali, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr ve Abdurrahman bin Ebubekir. Bu kişilerin özellikle halkın kendisi ve ailesini sevdiği ve saydığı Hüseyin bin Ali aleyhisselam olmak üzere hilafet konusunda Yezid ile anlaşmazlık yaşayabilecek başlıca kişiler olduğunu düşünüyordu. Peki Muaviye neden Allah Resulü'nün ailesinden korkuyor? Zira Muaviye ile İmam Hasan aleyhisselam arasındaki barış antlaşmasının ikinci maddesine göre Muaviye kendisinden sonra bir halife tayin etme hakkına sahip değildi ve ondan sonra halifelik Hasan bin Ali aleyhisselama aitti. Ehl-i Beyt'in ikinci imamı Hazreti İmam Hasan bin Ali aleyhisselamın şehit edilmesinden sonra Irak halkı Allah Resulü'nün ailesinin haklarını geri kazanmak için çalışmaya başladı. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın ikinci oğlu İmam Hüseyin'e biat etmek ve Muaviye'ye karşı ayaklanması için mektuplar gönderdiler. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşinin Muaviye'ye verdiği söze sadık kaldı ve kendisi ile Muaviye arasında süresi dolana kadar bozulması caiz olmayan bir anlaşma olduğunu söyledi. Muaviye'nin ölümüne kadar ve barış antlaşmasına göre en iyi yolun sabır ve sebat olduğunu ve herhangi bir değişimin bundan sonra olması gerektiğini vurguladı. Bu yüzden Muaviye herkesten çok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ailesinden ve bizzat Hüseyin bin Ali aleyhisselam'dan daha çok korkuyordu. Muaviye'nin hastalığının şiddetlendiği günlerde oğlu Yezid yanında değildi. Yezid, Halep yakınlarındaki Havariye köyünde kalıyordu. Muaviye hasta olduğu zamanlarda sık sık huzursuz ve tedirgin oluyordu. Bazen bilinçli olarak Yezid'in ne kadar uzakta olduğunu sorunca kızı ağlıyordu. Muaviye'nin ölümü Hicri Kamili 60. yılın Recep ayının ortalarında gerçekleşti. Dahhak bin Kays Muaviye'nin kefenini eline aldı ve insanlara tüm şöhret ve gücün kefen ve toprakla son bulacağını söyledi. Muaviye'nin naaşı için namaz kıldı ve onu toprağa verdiler. Yezid babası öldüğünde hala yolculuktaydı. Elçiler aceleyle ona geri dönmesi için haber gönderdiler. Ancak Yezid geldiğinde Muaviye gömülmüştü. Şimdi İslam topraklarında Yezid halife olmuştu ve herkes yeni halifeye biat etmek zorundaydı. Yeni biat yemini ilk önce Medine şehrine ulaştı. Yezid, Medine valisi Velid bin Utaybe'ye Muaviye'nin ölümünü duyuran bir mektup yazdı. Fakat daha kesin bir tonda yazılmış başka bir mektupta hemen üç adamı çağırması emredildi. Hüseyin bin Ali, Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Zübeyr. Emir açıktı. Bu üç adam Yezid'e biat etmedikçe Medine'den ayrılmamalıydı. Muaviye'nin ölüm haberi Velid'e ulaştığında görevinin ağırlığını hissetti. Siyaset, güç ve peygamberin ailesinin konumu arasında nasıl denge kuracağını bilmiyordu. Tavsiye aradı. Daha önce Medine'nin hakimi olan ve konumu artık sarsılmakta olan Mervan bir hekemi evine çağırdı. Mervan, Muaviye'nin ölüm haberini duyduğunda kendini tuhaf hissetti. Velid, Yezid'e biat etmek konusunda ona danıştı. Mervan acımasız bir adamdı ve şöyle dedi. Bu üç kişiyi hemen çağırmalıyız ve eğer hemen biat etmezlerse Muaviye'nin ölüm haberi halk arasında duyulmadan önce onların başları kesilmeli. Çünkü Muaviye'nin ölüm haberi duyulduğunda herkes bir köşeye sığınıp destek satın alabilir ve büyük bir kaos ortaya çıkabilir. Velid, tecrübesiz ve deneyimsiz bir genç olan Abdullah bin Osman'ı Hüseyin aleyhisselam ve Zübeyr'i evine davet etmesi için gönderdi. Onlar akşam vakti camide oturuyorlardı. Abdullah mesajı ilettiğinde ikisi de Velid'in çağrısının basit ve sebepsiz olmadığını fark ettiler. Durumu ilk değerlendiren Hüseyin bin Ali aleyhisselam oldu. Muaviye'nin öldüğünü ve Velid'in amacının Yezid'in halifeliğini korumak için derhal bir biat almak olduğunu biliyordu. Sabırlı ve dikkatliydi. Silahlı akrabaları ve ona sadık olanlardan bir gruba haber verdi ve hazır olmalarını emretti. Hüseyin aleyhisselam sınırlı ve dikkatli bir grupla Velid'in evine gitti. O gece Velid'in evindeki hava ağırdı. Hüseyin içeri girdi ve Mervan'ın Velid'in yanında oturduğunu gördü. Muavir ölüm haberi duyuruldu ve ardından Yezid'e biat meselesi gündeme geldi. Hüseyin bir karar verme zamanının geldiğini biliyordu. Evde biat etmeyi kabul etmedi. İktidar mücadelesini ertelemeyi, sabah karar vermeyi önerdi. Evdeki hava gerginleşti ancak sonunda Hüseyin evden ayrıldı. Eski vali Mervan, Velid'i fırsatını boşa harcadığı için azarladı. Hüseyin'in kendi iradesiyle asla geri dönmeyeceğine inanıyordu. Ancak Velid, adının peygamberin oğlunun kanıyla lekelenmesini istemiyordu. Hüseyin'i öldürmeye karşı tüm dünyaya sahip olmaya razı olmayacağını söyledi. Haber Yezid'e ulaştı. Velid görevden alındı ve yerine Mervan atandı. Biat etmeyi reddeden İbni Zübeyr, Velid'den bir fırsat istedi ve arkadaşlarını gizlice bilgilendirdi. Yezid'in elçisi ısrar ettiğinde ona zaman kazandırmak için kardeşi Cafer'i gönderdi. Aynı gece İbn-i Zübeyr gizlice kardeşiyle birlikte Mekke'nin yolunu tuttu. Medine'nin gecesi huzurluydu. Fakat bu yüzeysel huzur, kaygı girdabının üzerine çekilmiş ince bir perde gibiydi. Medine valisi, belki de gecenin karanlığında Hüseyin'i Yezid'e biat etmeye zorlayabileceğini umuyordu. Fakat Hüseyin direndi. Yarına söz verdi ve kararlı bir şekilde geceyi harekete geçerek bir karar vermekle geçirdi. Topluluğuna. Hani ve Said mektuplarınızı getirdiler ve gönderdiğiniz son gruplardı. Her şeyi anladım ve samimiyetle ve Allah'ın kitabına dayanarak hükmedecek, adaleti tesis edecek ve dini hak ile ayakta tutacak bir imamın gelmesini istediğinizi biliyorum. Müslim İbni Akil'i gönderdim çünkü o benim kardeşim ve kuzenimdir ve ailemde güvenilirdir. Bana durumunuzu ve fikrinizi anlatmasını istedim. Eğer fikrinizin geleceğimi yazarsa inşallah yakında gelirim. İmam Hüseyin aleyhisselam sözlerini şöyle tamamladı. Hayatım adına yemin ederim ki imam Allah'ın hükmünü uygulayan, adaleti sağlayan ve hak dini ikame eden kişidir. Kendimi Allah'ın rızası yoluna bırakıyorum. Hüseyin İbni Ali, Müslim İbni Akil'i, Kays bin Mazhar ve Ammare bin Abdullah ile birlikte Kufe'ye gönderdi. Müslim'e sakin ve dikkatli davranmasını ve Kufe halkının gerçekten birlik içinde olduğunu ve kararlarının ciddi olduğunu gördüğünde kendisine haber vermesini tavsiye etti. Müslim İbni Akil Ramazan ayının ortasında Mekke'den yola çıktı. Önce Medine'ye gitti. Peygamber Camii'nde namaz kıldı ve ailesiyle vedalaştı. Kays kabilesinden kendisine yol göstermesi için iki rehber tuttu. Görünmemek için yan yollara ve arazi yollarına saptılar. Ancak yollarını kaybettiler ve şiddetli susuzluğa yenik düştüler. Her iki rehber de susuzluktan öldü. Ölmeden önce Müslim'e yolu gösterdiler. Müslim yoluna devam etti. Sonunda 5 Şevval gününde Müslim Kufe'ye girdi ve Muhtar bin Ebu Ubeyde'nin evine yerleşti. Muhtar Müslim'e biat etti ve onu destekledi. Büyük bir Şii grubu Müslim'e gelir ve Müslim onlara Hüseyin'in mektubunu okurdu. Kalabalık mektubu duyduğunda ağladı. Kufe'den 18 bin kişi Müslim'e biat etti. Müslim ayrıca Hüseyin'e bu biatı bildiren bir mektup yazdı. Müslim İbni Akil'in şehadetinden 27 gün önce Şiilerin onun evine geliş gidişleri arttı. İşte orada Müslim'in nerede olduğu Kufe valisi Numan bin Beşir'e bildirildi. Muaviye ve ardından Yezid tarafından Kufe valisi olarak atanan Numan minbere çıktı ve insanlara şöyle seslendi. Ey insanlar! Allah'tan korkun ve fitne ve fesada bulaşmayın. Bana karşı savaşmayan kimseyle işim olmaz ve siz bana karşı harekete geçmediğiniz sürece ben de size karşı durmam. Fakat yemininizi bozar ve zamanın halifesine karşı gelirseniz, yardımcım olmasa bile kılıcımla size karşı gelmek zorunda kalırım. Umarım ki içinizden hakikati arayanlar, batılı arayanlardan çok daha fazla olur. Bu sırada Emevi hükümetinin taraftarlarından Abdullah bin Müslim ayağa kalktı ve şöyle dedi. Bu kargaşa iyilikle halledilemez. Sizin siyasetiniz zayıftır. Numan, eğer ben insani ve ahlaki kurallara uymaktan aciz görünüyorsam, bunu zafer kazanmak için kurallarımı çiğnemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum diye cevap verdi. Sonra minberden indi. Fakat Abdullah bin Müslim ve birkaç kişi Yezid'e mektuplar gönderip şöyle yazdılar. Müslim İbni Akil Kufe'ye girdi ve birçok kişi onunla birlikte Hüseyin İbni Ali'ye biat etti. Eğer istersen işinde güçsüz olan Numan'ın yerine Kufe'ye güçlü birini gönder. Haber Yezid'e ulaştı. Sarjun adlı bir danışmana danıştı. Sarjun, Muaviye'nin Kufe ve Basra valiliğini Ubeydullah İbni Ziyad'a emanet ettiği fermanını gösterdi. Yezid, Ubeydullah'ı her iki şehrin valisi olarak atadı ve ona şöyle yazdı. Kufe'den Müslim İbni Akil'in etrafına büyük bir kalabalık topladığı haberi geldi. Kufe'ye git, Müslim'i bul ve eğer yapabilirsen onu tutukla ve öldür ya da sürgün et. Ubeydullah bu emri aldı ve hemen Kufe'ye gitmeye hazırlandı. Aynı zamanda İmam Hüseyin, Yezid İbni Mes'ud ve Ahnaf bin Kays dahil olmak üzere Basra'nın ileri gelenlerine ve kabile liderlerine mektuplar gönderdi. İmam bu mektuplarda onları kendisine yardım etmeye ve onu desteklemeye davet etti. Burada Kufe'den ve Müslim İbni Akil olayından bir süreliğine uzaklaşıp, o günlerde huzursuzluk ve kargaşanın gölgesinde kalan ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın Şiilerinden bir grubun kaderinin belirlendiği Basra'ya geçiyoruz. Bu mektuplarda Hüseyin İbni Ali şöyle yazmıştı. Allah Muhammed'i peygamber olarak seçti ve biz onun soyundan gelenler, peygambere en yakın ve en şayeste kişileriz. Ancak bu konum bizden alındı. Sizi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet ediyorum. Çünkü onlar sünneti yok ettiler ve onun yerine bid'at koydular. Bana katılırsanız sizi doğru yola yönlendireceğim. Basra'nın ileri gelenlerinden Yezid İbni Mes'ud, kabilesini topladı ve konuşmaya başladı. Onlara İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın manevi konumundan bahsetti ve Yezid'in yönetiminin halkın haklarını nasıl ihlal ettiğini ve yolsuzluk ve zulmü nasıl yaydığını hatırlattı. Yezid İbni Mes'ud, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik etmenin kurtuluş ve şeref yolu olduğunu vurguladı ve onları kendisine destek olmaya davet ederek şöyle dedi. Yezid halifeliğe layık değil. O sefahat ve içki adamıdır ve halkın haklarını bilmez. Fakat peygamberin kızının oğlu olan Hüseyin İbni Ali halka liderlik etmeye en layık kişidir. Ona eşlik edelim ve hakka yardım edelim. biraz daha istişare etmek isteyen bir grup hariç, mevcut kabilelerin tümü ona desteklerini ilan ettiler. Yezid İbni Mes'ud tereddüt edenlere hitaben, "Eğer imamı desteklemezseniz Allah aranızdaki kılıcı ve fitneyi kaldırmayacak ve bunun her zaman sizin için sorun olacaktır," dedi. Basra'nın ileri gelenlerinden Yezid İbni Mes'ud, el-Nehşeli, İmam Hüseyin aleyhisselamın mektubunu aldıktan sonra ona katılmaya ve ona doğru hareket etmeye karar verdi. Ancak yolun ortasında İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadet haberi ona ulaştı. Basra'daki durum da karmaşık ve tehlikeliydi. Soyluların çoğu İmam Hüseyin'in mektubunu gizli tuttu. Manzar bin Carud hariç. Manzur bin Carud mektubu Basra ve Kufe'nin yeni atanan valisi Ubeydullah İbni Ziyad'a teslim etti. Ubeydullah mektubu okuduktan sonra imamın elçisini aynı gece idam etti. Ertesi gece Ubeydullah İbni Ziyad camiye gitti. Bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: "Basra'da bir kimse fitne çıkarırsa ona en sert şekilde karşılık veririm. Kufe'yi yönetmek üzere atandım ve kardeşim Osman'ı Basra'da benim yerime bırakacağım. Karşı çıkan olursa onu öldüreceğim." Ubeydullah İbni Ziyad kararlı ve acımasız bir adam olduğunu göstererek şöyle dedi: "Ben Ziyad'ın oğluyum ve kimseye benzemem. Kimse benden kaçamaz." Ubeydullah kardeşini Basra'da bırakıp hızla Kufe'ye doğru yola çıktı. Aynı zamanda Basra'daki Şiilerden bazıları durumu görüşmek üzere Şii bir kadın olan Mariye binti Sa'd'ın evinde gizlice buluşuyorlardı. İmam Hüseyin'in Irak'a doğru yola çıktığı haberi geldi. Ubeydullah İbni Ziyad Basra'daki temsilcisine yolları kapatmasını ve herhangi bir hareketi gözetlemesini emretti. Bu arada 10 oğlu olan Abdülkays kabilesinden Yezid bin Nubayt, İmam Hüseyin'e katılmaya karar verdi. İki oğlu Abdullah ve Ubeydullah da ona eşlik etti. Mariye binti Sa'd'ın evine gittiler ve Yezid arkadaşlarına, "İmam Hüseyin'e gidiyorum," dedi. Arkadaşları da, "Ubeydullah İbni Ziyad'a karşı senin hayatından endişe ediyoruz," dediler. Fakat Yezid şöyle cevap verdi: "Bu iki oğlumun ayakları hak yolunda yakılırsa bile hiçbir düşmandan korkmam." Hızla hareket etti. Bu arada Yezid bin Nubayt'ın İmam Hüseyin aleyhisselamın peşinden geldiği haberi geldi. İmam Hüseyin Mekke'de bir bölge olan Abtaht'taydı. İmam Yezid bin Nubayt'ın imamın Abtaht'taki önceki ikametgahına gittiği bilgisini aldı. İmam Hüseyin de oraya geri döndü. Yezid bin Nubayt imamın önceki ikametgahına ulaştığında İmam Hüseyin'i görmedi ve beklemek için oturdu. Sonra İmam Hüseyin aleyhisselam oraya geri döndü ve Yezid bin Nubayt onu ikametgahında gördü. Yezid bin Nubayt imamı selamladı ve yanında oturdu ve ona gelişinin sebebini söyledi. İmam Hüseyin de onun için dua etti. Yezid bin Nubayt ve iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah İmam Hüseyin ile birlikte Kerbela'da savaştılar ve her üçü de şehit oldu. Ubeydullah İbni Ziyad Basra halkından 500 kişiyi seçerek ailesi ve muhafızlarıyla birlikte Kufe'ye doğru yola çıktı. Hüzünlü Nefes Podcast'inin bir başka bölümünü takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Duyduğunuz hikayeler sadece eski ve unutulmuş hikayeler değil, gerçeğe inanan, onun yoluna adım atan ve kaderlerini fedakarlık ve cesaretle şekillendiren insanların yaşayan hikayeleridir. Bu bölümlerin her biri yalnızca geçmişimizi değil, bugünümüzü de şekillendiren ve sesi hala yüreklerde yankılanan tarihi gerçeğin büyük yapbozunun bir parçasıdır. Bir sonraki bölümde Kerbela olayının diğer bölümlerine adım atacağız. Sadakatin, özverinin ve gerçeği olan umudun zorluklar ve fırtınalar arasında öne çıktığı bir yer. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve arkadaşlarının Kerbela yolculuğunun öyküsünü birlikte inceleyelim. Duru anlarla ve büyük kararlarla dolu, her anlatıldığında insanların kalplerinde düşünce ve duygu ateşini yakan bir öykü. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulmuştur. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ve eğer bu hikayeler sizin için önemli ve etkili ise onları arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, tarih sadece gözden geçirmek için değil, yaşamak içindir. Umut ve adaletin hayatlarınızda her zaman yaşamasına izin verin. Sizlerden ayrılırken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
En önemli hayat ve bayındırlık unsuru olan su, tüm canlıların varlığının ayrılmaz parçası ve hayatın başlangıcıdır. Evrim teorisine göre ilk amino asidin oluşmasını sağlayan su, metan ve amonyak atmosferin temel maddeleridir. Bu madde ise hayvansal yaşamın başlangıç noktası olarak biliniyor. Tüm yaşayan hücrelerin kütlesinin yüksek oranı sudan oluşuyor. Su, İnsan vücudunun hücrelerinin büyük bir alanını kapsıyor. Su, beşeri uygarlıkta büyük ve özel öneme sahiptir. Eski İran'da su, 4 ana elementten yani toprak, su, ateş ve rüzgar sayılırdı. Dünyada bolca bulunan su, maddelerin her üç hali olan katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunan tek maddedir. İçmek ve kişisel ihtiyaçların giderilmesi ise insanın suya olan ilk bakış açısıydı.
Suyu kullanma ve su mühendisliği tarihi eski çağlara ve insanın ilk koloni halinde yaşamaya başlamasına dayanıyor. Eski uygarlıklarda ilk kentler her zaman nehir, deniz ve göletler yanında kuruldu. Bu arada çeşitli sulama ve su intikal yöntemleri oluşturuldu. İnsan hayatında su ve su kaynaklarına ulaşmanın özel önemiyle ilgili nitelik ve nicelik olarak iki görüş söz konusudur. Başlangıçta insanlar daha çok suyun niteliğine ve kalitesine dikkat ediyordu. Gerçi o dönemlerde sular kalite açısından daha yüksek bir durumda bulunuyor ve sanayinin gelişmesi sonucu yaşanan kirlilik ve benzeri bozukluklardan daha az etkilenmişti.
Nehir veya yağmur uygarlıkları, nehirler boyu veya verimli ovalarda oluşan uygarlıklara denir. Ve tarihin de kanıtladığı gibi beşeriyetin en büyük uygarlıkları burada oluşuyor. Eğer bu faktörleri ortadan kaldırırsak, tarihi uygarlıkların oluşması anlamsız olur. Mezopotamya'da oluşan uygarlıklar, Mısır'da Nil Ovası, İran'ın Huzestan Ovası ve Hindistan Yarımadası'nda ise Sind ve Pencab Ovaları, suya bağlı olarak nehir kıyısında oluşan uygarlıklardı.
Bu yüzden dünyanın büyük nehirlerini izlemekle en fazla insanlık uygarlıklarını keşfetmek mümkün oluyor. Asırlar boyunca bu nehirler ve sular muazzam tarım, yenilikler, yatırımlar hatta büyük imparatorlukların oluşmasına neden olmuştur. Birçok hikayede kaderler ve insanlığın düşüncelerinde önemli rolü olmuştur. İlginç olan ise çağımızda bile yaşamak için yeni bölgelerin bulunması çalışmalarında en yakın nehirlerden yardım alınmasıdır.
Eğer yukarıdan dünyaya bakılırsa mavi renkli bir küre şeklinde görünür. Zira yüzeyinin büyük bir bölümü okyanuslar ve denizlerle kaplıdır. 510 milyon kilometre karelik dünya yüzeyinin 361 milyon kilometre karelik alanı su ile kaplıdır. Suyun temin edilmesi için çeşitli kaynaklar mevcuttur. Dünyadaki suların %97,2'si okyanuslarda ve denizlerde birikmiştir ve sadece %2,8 kadarı nehirler, buzullar, atmosferdeki su, yeraltı su havzaları ve topraklarda mevcuttur. Bu sular bulut şeklinde çevrede bulunuyor ve yağmur, kar ve dolu şeklinde toprak yüzeyine ulaşıyorlar. Bu su, güneş enerjisi tarafından okyanuslar gibi yüzeysel su kaynaklarının buharlaşmasıyla oluşur.
Oluşan buharlar bulut kütleleri halinde sıkışıyor ve rüzgarın etkisiyle hareket ediyorlar. Atmosferdeki suları neredeyse tümü saf sudur ve yağarken havadaki kirleri, toz ve dumanı yok ediyorlar. Yağan yağmur ve kar yine su kaynaklarını oluşturuyor. Yağan kar ve yağmurların bir bölümü yüzeysel suları oluşturur. Yüzeysel sular ise nehir, ırmaklar, göletler şeklinde görünürler. Bu yüzden su, içmek, tarım ve sanayi alanında kullanılır. Bu suların bir bölümü kanallar vasıtasıyla baraj ve göletlere doğru yönlendirilir. Yüzeysel sularda maddelerin miktarı ve çeşidi nehir ve ırmak şeklinde olan yüzeysel suların geçtiği topraklara bağlıdır. Buna ilaveten ev ve sanayide kullanılan suların atıkları ise yüzeysel suların daha fazla kirlenmesine sebep olabiliyor. Yüzeysel sular kalitesi ise suda çözülen veya çözülmeyen maddelerin miktarı, çeşitli mevsimlerde değişen hava sıcaklığı, yaşanan fırtınalar veya seller nedeniyle her zaman değişmektedir. Fakat genelde yüzeyde kirlenmiş sular yer altındaki sulardan daha fazla bulanıktır.
İnsanın hayati faaliyetleri için tatlı suya ihtiyacı vardır. Tatlı su ise içindeki tuzların oranının çok düşük olması demektir. Denizler ve okyanusların suları tuzludur ve tüketilmesi için çok masraflı olan su arıtma tesislerinin kullanılması gerekir. Dünyadaki tatlı suların önemli oranı kutuplarda ve dağlık alanlarda buzullar şeklinde bulunuyor. Bu yüzden hali hazırda insanın nehirler, göletler ve yeraltı sularını daha çok kullanması gerekiyor. Doğada su döngüsündeki yıllık su miktarı yaklaşık 40 bin kilometre küptür ve insan sahip olduğu bilgi ve teknolojiyle sadece 25 bin kilometre küpünü kullanabilir.
Su, dünyada hayat kaynağı, en bol miktarda bulunan bileşik olarak günümüzde tanıdığımız hayatın ilk yatağıdır. Her insanın kütlesinin en az %75'i sudan oluşuyor ve de dünyanın yüzeyinin en az %70'ini su kaplıyor. Buna rağmen yerkürede suların sadece %2 oranı tatlı ve içilecek sudan oluşuyor. Geri kalanı ise çeşitli tuzlar, özellikle bildiğimiz normal tuzun suda çözülmüş olması nedeniyle kullanılmaz durumdadır. Üstelik %2'lik tatlı suların en az %90'lık bölümü buzullar şeklinde iki kutupta ve insanların kullanımının dışındadır. Suyun kimyasal formülü, kovalent bağ ile birbirine bağlı olan iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana gelir. Hidrojen atomları pozitif yüklü ve yaklaşık 105 derece açı iliği oksijen atomunun yanında bulunuyor.
Su kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Suyu diğer sıvılardan ayıran kendine has özellikleri vardır. Örneğin suyun özgül ısısı yüksektir. Donarken hacmi anormal şekilde artar. Düşük viskozitesi var. Faz değişiminde gizli ısısı yüksektir. Bunlar suyun bazı özellikleridir. Su bir atmosfer basıncında ve 100 derece santigratta kaynar ve 0 derecede donar. Su doğada maddenin her üç hali olan katı, sıvı ve gaz olarak bulunabilen tek maddedir. Su donarken soğuk suya nazaran daha düşük yoğunluğa sahiptir ve bu yüzden su üzerinde kalır. Diğer yandan yüzeyde bir nevi izolatör oluşuyor ve orta tabakalarda suyun sıcaklığı ayarlanır.
Suyun diğer özelliklerinden kılcal hareketine değinebiliriz. Kılcal hareket suyun çok dar kılcal bir boru veya kanalda yer çekimi kuvvetine karşı hareketini ifade eder. Bu hareket oluşur çünkü su boru yüzeyine yapışır. Daha sonra boruya yapışan su kohezyon kuvveti sayesinde üzerinden daha fazla suyun geçmesini sağlar. İşlem yer çekimi adezyon kuvvetini yenecek kadar su borudan yukarı geçinceye dek tekrarlanır. Bu olayı doğada da görmek mümkün. Örneğin ağaçların kılcal damarlarında su en yüksek dallara kadar yer çekimine karşı hareket edebilmektedir. Bu arada suyun donarken hacim değişikliği konusu ise doğada çok önem arz ediyor. Zira fiziksel bozulma, kayaların ayrışması ve su borularının parçalanması suyun donarken hacim değiştirmesinden dolayı yaşanıyor.
Tabii ki suyun bitkisel ürünlerin üretimindeki rolü inkar edilemez. Her bölgede mevcut olan su oranı, ekonomik açıdan hangi bitkinin yetiştirileceği veya yetiştirilmeyeceğini belirler. Tabii ki bitkilerin birçok hayati fonksiyonu su ile kontrol ediliyor. Bitkilerde su eksikliği gelişmesini durdururken geri dönülemeyecek sorunlara sebep olabiliyor ve hatta bitkinin ölümüyle sonuçlanabilir. Tabii ki bu olay sıcak ve kurak bölgelerde ya da biyolojik açıdan yüksek buharlaşma özelliğine sahip olan bitkilerde hızla yaşanır. Bir bitki yeşerirken sürekli topraktan su emiyor ve yapraklarından buharlaşıyor. Yaprakların yüzeyinden buharlaşma oranı ise hava akımı, sıcaklık, yaprak stomaları, hava nem oranı ve benzeri faktörlere bağlıdır. Tabii ki güneş, yapraklar üzerinden suyun buharlaşması için gereken enerjiyi sağlıyor. Eğer bitki tarafından emilen su ve yapraklardan buharlaşan su arasında denge sağlanırsa bitkinin tüm fonksiyonları normal olarak devam eder.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün okulların ve eğitim kurumlarının çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde kreş gelen aileden sonra ilk eğitim kurumu olarak çocukların sosyalleşmesi üzerindeki tesirinden söz ettik ve dedik ki maalesef son yıllarda birçok aile kendilerinin temel rolünü kreşlere emanet etti ve bu kurumların tek başına çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağından gafil kaldı. Her halükarda kreşler bilimsel standartlara uygun biçimde olmaları durumunda tabii ki çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde etkili olabilir. Bugünkü sohbetimizde bir başka önemli eğitim kurumu olan okulun ve ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini gözden geçirmek istiyoruz.
Bu arada aile kurumundan başka çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa eden diğer bazı kurumlar da vardır ki okul bu kurumlardan biri sayılır. Kuşkusuz her ülkenin eğitim kurumu çocukların ve gençlerin yetişmesinde, kişiliğinin şekillenmesi ve sosyalleşmesinde önemli yeri vardır. Nitekim insan kişiliğinin gelişmesini gözetleme zarureti ve çocukları ruhi açıdan yetiştirmesi yüzünden eğitim kurumları bu meselenin üzerinde önemli durur.
Eğitim kurumlarının önemli bir işlevi çocukları sosyalleştirmektir. Bu arada sosyal terbiyenin kendi kendini yönetme, kişiliğini beyan etme, bağımsızlık, özgüven, rekabet, işbirliği, insanseverlik, kimlik arayışı ve teşhis gücü kazanmak gibi önemli bileşenlere ve yine çocukların sosyal kişiliğini oluşturan ve şekillendiren onlarca terbiye ile ilgili bileşen mevzu bahis eğitim kurumunda kazanılan özelliklerdir. Buna göre gerçi sosyalleşme süreci ilkin aile içinde başlıyor fakat okulda kıvam ve yön buluyor. Eğitim sistemi yapıcı ve ebeveynle öğretmenlerden oluşan ikili bir teamül örneği sergiler. Kuşkusuz talim ve terbiyenin yüce hedefleri eğitim kurumunun aile başta olmak üzere diğer kurumlarla uyum içinde hareket etmesiyle gerçekleşebilir. Yine eğitim alanında uzman kadro yetiştirmek gibi alanlarda her türlü yatırım ve aileyle okul arasındaki koordinasyon yüce hedeflere ulaşma bağlamında etkili.
Hepimiz sağlıklı ve bilgili evlatlar yetiştirmek ve onlara iyi bir yaşam temin etmek istiyoruz. Kendi haline bırakılan çocuk ise hiçbir zaman kendi yaşıtlarının kazandığı yetenekleri kazanamayacağı kesindir. Eğitim kurumları ve okul ise çocukların sosyalleşmesinde önemli rolü bulunan en önemli kurumlardan biridir. Bir başka ifadeyle okul ve eğitim kurumları sosyalleşme sürecinde önemli bir etken olarak çocukların ilkokuldan üniversiteden mezuniyet noktasına kadar eşit fırsatlardan yararlanmalarında etkilidir. Bu yüzden iyi ve uygun bir okulun seçimi de çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa edebilir.
Genel olarak sosyalleşme, taklit, eğitim ve sahip yaratmaktan oluşan üç temel yordan gerçekleşir. Taklit başkalarının davranışlarını, değerlerini ve bakışlarını örnek almak ve kopyalamaktır. Nitekim çocukluk ve gençlik çağında öğretmenler ve yaşıtlar ve arkadaşlar taklit için önemli kaynakları oluşturur. Bu yüzden eğitim kurumlarının ortamı özel önem arz ediyor. Eğitim de az çok resmi tahsil yoluyla bu sürece hizmet ediyor. Gerçekte okul tek başına bireyin talim ve terbiyesinde yeterli değildir ve işlevi aile, medya, arkadaş grupları gibi diğer sosyal etkenlerle tamamlanması gerekir.
Öte yandan okullarda çocuklara verilen derslerin yanı sıra yeni teknolojiler ve yeni teknikler ve bilimlerle tanışmak, sağlık eğitimleri, sorumluluk üstlenme alıştırılması, toplu çalışma gibi diğer eğitim yöntemleri de kullanılmalı. Böylece sosyal talim ve terbiye tüm boyutlarda gerçekleşmelidir. Yine çocukluk ve ergenlik döneminde sahipleri güçlendirmekte, bireyin yaşamında doğru yolu bulması ve sosyalleşme sürecini tamamlaması bakımından önemli bir yöntemdir.
Her halükarda değerler, eğilimler, normlar, sosyal ve kültürel gelenekler ve göreneklerin intikali toplumun yeni kuşaklarını sosyalleştirmek amacıyla gerçekleşir. Sosyalleşmenin temeli ise insanoğlunun bir şahıs olarak doğmadığı ve sadece sosyal talim ve terbiye yoluyla bir şahsa dönüştüğü gerçeğine dayanıyor.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janach.